20. ayrım. Türkçe şarkı söyleyen Dallaslı kız. Sayfa 158. Konvansiyon sırasında yoğun geçen toplantıların yorgunluğunu, akşamları otelin lobisinde arkadaşlarımızla oturup sohbet ederek ve kendi aramızda müzik yaparak attık. Fatoş bize Türkçe şarkılar söyleyen Amerikalı arkadaşı Randa'dan bahsetmişti. Dallas delegesi olarak oteldeydi. Çok güzel Türkçe şarkılar söylediğini, ona hayran olacağımızı, Türkiye'ye gelse televizyonlarda program yapabileceğini anlatmıştı. Bir akşam otelin lobisindeyken Fatoş Randa'yı yanımıza davet etti. Samimi bir tanışma ve sohbetten sonra söz müziğe, özellikle de Türk müziğine geldi. Selim'in elinden hiç düşürmediği mandolinin yanındaydı, benimse gitarım. Randa'dan Türkçe şarkı söylemesini rica ettik. Nazlanmadan usulca başladı. Sakın geç kalma, erken gel. Çok düzgün bir Türkçesi vardı. Hatta şarkının bizim bile bilmediğimiz kuplelerini söyledi Randa. Arkadan Güneş Topla Benim için, Azeri Ayrılık Türküsü ve Ayva Çiçek Açmış'la final. Hepimiz hayret ve keyif içinde Randa'yı dinledik o akşam. Randa'nın ince müzikalitesiyle kişiliğinden yansıyan zarafet ve ciddiyetten çok etkilendik. Randa Hezzi doğuştan kör. Küçük yaşlardan itibaren körler okulunda başlayarak müzikle uğraşmış. Yüksek öğrenimini de müzik üzerine yapmış. Piyano ve kilise orgu çalıyor. Çok güzel soprano bir sesi var ve absolut, yani her duyduğu notayı tanıyan mükemmel bir kulağa sahip. Müziğin yanı sıra yabancı dillere de büyük bir yatkınlığı var Randa'nın. Fransızca, İspanyolca ve Esperanto biliyor. Dipnot, Esperanto. 1887'de Polonyalı doktor Lazar Zamenhof tarafından meydana getirilmiş, grameri 16 kuraldan ibaret uluslararası basit bir yapma dil. Dipnotun sonu. Bir aralık Türkçe dersleri de almış. Yaşlılara bakım hizmeti veren özel bir kuruluşta çalışıyor. Aynı zamanda İngilizce dersleri veriyor. Birçok kör örgütünün üyesi, bir tanesinin de başkanı. Amerika'da gördüğümüz ve imrendiğimiz birçok kör kadın gibi o da bağımsızlık sorununu çözmüş. Elinde bastonuyla işine gidip geliyor, ailesinin yanında değil, kendi evinde oturuyor ve bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Dallas'ta yaşayan Randa'nın bütün dünyanın etnik müziklerine özel bir ilgisi var. Önceden birçok Türk arkadaşı olan Randa'nın Türk müziğine merakı da böyle başlamış. Muazzez Ersoy'u, Leman Sam'ı, Barış Manço'yu, Doğan Canku'yu ve daha birçok müzisyeni kaset ve CD'lerinden iyi tanıyor. Türkiye'ye döndükten sonra Randa ile haberleşmeyi sürdürdük. Elektronik posta, telefon derken Randa bize internetten sesli görüşme yapmayı sağlayan Skype adlı programdan söz etti. Bu programı ilk defa Randa ile konuşmak için kullandık. Randa internet üzerinden çeşitli dillerde birçok görme engelli arkadaşıyla bu yöntemle haberleşiyormuş. Böylece ülkeler arası inanılmaz bir iletişim ve kültür akışı yaşanıyor. Biz de bu dostluklardan payımıza düşeni alıyoruz. Konvansiyon bitiyor. Atlanta'ya veda, Nebraska'ya merhaba. Sayfa 161. 5 Temmuz günü konvansiyonda son oturumlar yapıldı. Aynı akşam kapanış balosuyla NFP 2004 konvansiyonu resmen sona erdi. Tüm delegeler ve misafirler hep birlikte yemek yedik. Bu sırada kapanış töreni devam ediyordu. Başkan Morer duygulu bir konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti. Dünyada yaşayan bütün görmeyenlerin aynı amaç için mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Bağımsız yaşam adına birlikte olmanın önemini vurguladı. Binlerce kişinin alkışları arasında kürsüden ayrıldı. Konvansiyonda tanıştığımız arkadaşlarla vedalaştık. Elektronik posta adresleri alınıp verildi. Bize kazandırdığı yeni felsefe, bilgiler, dostluklar ve anılarla dopdolu bir hafta sona ermişti. Amerika gezisi bizim için bitmemişti henüz. Önümüzde bir haftamız daha vardı. Nebraska'ya geçip Fatoş'un müdürü olduğu Nebraska Orientation Center'da incelemeler yapacak, kısa süreli bir model eğitim alacaktık. Fatoş ve Mike'ın evlerinde misafir olacaktık. Bavullarımızı toplayıp otelden ayrıldık. Bu defa yolculukta Fatoş ve Mike'la birlikte olduğumuzdan çok rahattık. Georgia eyaletinin şeftalileriyle ünlü Atlanta'sına veda edip Nebraska Lincoln'a gitmek üzere havalanacaktık. Uçağa binerken bile Fatoş'la Mike yalnız kendi bastonlarına güvendiler, görevlinin koluna girmediler. Hale ve biz arkalarından yürüdük. Uçakların cirit attığı pistte beyaz bastonlarıyla ilerleyen beş görmez. Biraz endişelendik ama Fatoş ve Mike'ın kendilerine duydukları güven bizi yatıştırdı. Sonuçta bir aksilikle karşılaşmadan koltuklarımıza ulaştık. Havalimanları ve uçaklardaki uygulamalar. Sayfa 162. Yeri gelmişken Amerika'da havalimanlarındaki uygulamalardan da biraz söz edelim. Orada eyaletler arası uçak biletleri bizdeki şehirler arası otobüs biletleri kadar ucuz. 6 saati geçen yolculuklarda mutlaka uçak tercih ediliyor. Uzun bir yolculuğu otobüste yapmak, çevreyi seyrederek gitme keyfi gibi düşünülüyor ve lükse giriyor. Bedeli de uçak yolculuğundan pahalı. Eyaletler arası uçuşlarda genelde otobüs gibi 50 kişilik küçük uçaklar kullanılıyor. Bunlarda maliyet en aza indirilmiş. Tek hostes var ve yemek ikramı yok. Amerikalılar bakım masraflarını da minimuma indirirlerse bu uçaklar bir gün düşecek diye espri yapıyorlar. Lincoln'a giderken bindiğimizde böyle bir uçaktı. Yerlerimize henüz oturmuştuk ki hostes elimize kabartma basılmış uçuş talimatnamesini tutuşturdu. Buna geçen seferki yolculuğumuzdan alışık olduğumuz için hiç şaşırmadık. Ama bu uçakta bir başka yenilik dikkatimizi çekti. Kalkış iniş sırasında yapılan uyarılar müzikli ve şarkılıydı. Hoparlörden kemerlerimizi nasıl bağlayacağımızı bir rock şarkısı olarak dinledik. İlginçti doğrusu. Anonslar da çok hızlı bir tempoda yapılıyordu. Büyük uçaklarda dizüstü bilgisayar ve cep telefonu kullanımına izin verilmezken, küçüklerde kalkış ve iniş anları dışında bu araçlar kullanılabiliyor. Havalimanlarında da engellilerle ilgili destek hizmetleri var. İneceğiniz havalimanına kalkış yerinizden telefonla haber veriliyor ve indiğiniz andan itibaren yer görevlileri engelli yolcuları karşılamak üzere uçağın kapısına kadar geliyorlar. Hatta bazen durumu abartıp görme engelli olan yolcular için tekerlekli sandalye getiriyorlar. NFP bu uygulamaya tepki gösteriyor tabii ki. Türk Hava Yolları'nın da engelli yolcu konusunda benzer karşılama hizmetleri var. Lincoln'a inişimizde terminalden çıkar çıkmaz fatoşları tanıdığı anlaşılan bir taksici hemen bavullarımızı aracına yerleştirip bize kapıları açtı. Atlanta'da olduğu gibi burada da Temmuz sıcağı kendini fazlasıyla hissettiriyordu. Eve gelince hemen klimayı çalıştırdılar. Fatoş ve Mike çiftinin oturduğu ev iki katlı tarihi bir yapı. Nebraska'nın nüfusu yüz ölçümüne göre oldukça düşük, evlerin çoğu müstakil. Seyrek yapılmışlar, aralarında en az 50-100 metre mesafe var. Yeni bir yer, yeni bir mekan. Hemen gözleme başladık tabii ki. Burada evler çok geniş, çoğunlukla iki katlı. Binalar arasında epeyce mesafe olduğu için yapıldığını düşündüğüm ilginç bir uygulama var. Bu bir güvenlik hizmeti. Herhangi bir nedenle evinizden uzağa gitmeniz gerekiyorsa karakola haber veriyorsunuz. Onlar da sizin orada olmadığınız süre boyunca evinizin civarında daha çok devreye geziyorlar. Dönüşte durumu bildirip bu korumayı kaldırtıyorsunuz. Nebraska'da konukları olduğumuz Fatoş ve Michael Floyd çiftinin yoğun bir iş yaşantıları var. Fatoş, Nebraska Körler Rehabilitasyon Merkezi'nin müdürü, Michael ise serbest psikolog olarak çalışıyor. Uzman olduğu beyaz baston ve bağımsız hareket teknikleri konusunda ders veriyor. Her ikisinin de çalışarak edindikleri güzel evlerine hayran kalıyoruz. Rahat ve kaliteli bir ev yaşantıları var. Geniş bir mekan, kullanışlı pratik eşyalar. Evde çok güzel bir iş bölümü yapmışlar. Fatoş akşam işten gelince mutfağa giriyor ve sıcak yemekler hazırlıyor. Kahvaltı ise Mike'a ait. Gündüz daha fazla zamanı olduğu için faturaların ödenmesi gibi dış işleri de Mike üstleniyor. Fatoş gören bir ev kadını gibi mutfakta çok rahat çalışıyor, güzel yemek yapıyor ve önemlisi ateşten hiç çekinmiyor. İlginçtir, Fatoş'un yaptıklarına görenlerin, biz görmeyenlerin başarılarına gösterdikleri tepkileri verdiğimizi fark ettik. Onun kızarak gören görmeyen ayrımı yapmadıklarını söylemesi bizi kendimize getirdi. Ev işlerinde de mesleğindeki gibi çok başarılı olmasını bu konuda aldığı iyi eğitime bağladı. Çevresinde pek çok görme engelli kadın da ev işlerini aynı rahatlıkta yapıyormuş. Bu arada Floyd çiftinin kocaman harika bir köpekleri var, Maviş. Bir Sibirya kurdu. Biz konvansiyondayken onu tatile göndermişler. 2 hafta kadar bir köpek otelinde kalmış. Mavişin üzerinde ses çıkaran zil ve çanlar takılı. Nereye gitse rahatça izlenebiliyor. Batı dünyasında körler ve eğitimli rehber köpekler ayrılmaz ikili. Rehber köpekler sahibinin sesli talimatıyla onu istediği yere götürüyor, trafik ışıklarını izleyerek karşıdan karşıya geçebiliyor. Bu köpekler kendisinin geçebileceği ama sahibine göre alçak seviyede kalan bir engelin altından yürümeyip yolunu değiştirecek kadar iyi eğitilmiş. Ülkemizde 3-5 tane körler okulu varken İngiltere'de körlere rehber köpek yetiştiren 16 eğitim merkezi bulunduğunu duymuştuk. Yurdumuzda henüz bu amaçla çalışan bir kuruluş yok. Yıllar önce Fatoş köpeğiyle İstanbul'a geldiği zaman ilginç bir olay yaşanmış. Yollar, trafik işaretleri ve kaldırımlar düzenli olmadığı için köpek Fatoş'a yardımcı olamamış, öğrendiği hiçbir şeyi uygulayamamış, psikolojik bunalıma girmiş, tuvalet düzeni bile bozulmuş. Onu apar topar Amerika'ya yollamak zorunda kalmışlar. Rehber köpeklerin yetişmesi çok zaman ve emek istiyor. Maliyetleri bu nedenle yüksek. Böyle bir köpeği almak için 2500 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Türkiye için pek pratik bir çözüm gibi görünmüyor. Ayrıca bunların otobüs ve taksiye alınmaları çoğu zaman itirazlarla karşılanabiliyor. Bu meseleyi Amerika'da yasal düzenlemelerle halletmişler ama yine de sorun yaşayabiliyorlar. Bağımsız hareket konusunda en iyi çözüm her zaman ve her yerde beyaz baston. Bence Amerika'da bile olsanız böyle. Fatoş ve Mike bağımsızlık duygusunu yaşamlarına geçirmişler. Bize güzel örnek oldular. Onlar birlikte yürürken bile kol kola girmeyebiliyor. Ulusal Körler Kütüphanesi'ne ziyaret. Sayfa 165. Amerika Birleşik Devletleri gezi programımızın duraklarından biri Ulusal Körler Kütüphanesi'nin Nebraska şubesiydi. Oraya Fatoş'la birlikte gittik. Daha adımımızı atar atmaz kütüphanenin sessiz ve gizemli ortamı bizi etkiledi. İstanbul'daki Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nden alıştığımız gibi sükunet dolu bir yerdi. Tanıdık bir mekana gelmiş olduğumuz duygusunu yakaladık orada. Girişte ödünç verme işlemlerinin yapıldığı bankoların bulunduğu geniş bir alan vardı. Koca binanın tamamı Körler Kütüphanesi'ne ayrılmıştı. Kitaplık görevlileri bizi güler yüzle karşıladılar, oradaki çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Biz Türkiye'deki durumu anlattık. Az sonra asansörle kayıt stüdyolarının olduğu üst kata çıktık. Aynı anda iki okuyucu kayıttaydı. Bu bize az bir sayı olarak göründü. Oraya zaten başkentteki Kongre Kütüphanesi'nden birçok kitabın kopyalanarak gönderildiğini, burada okunan kitapların da bunlara eklendiğini anlattılar. Stüdyoda dikkatimizi çeken bir yöntemle karşılaştık. İçeride kayıt amacıyla okuma yapan iki gönüllünün ellerindeki kitapların birer kopyası, dışarıda kayıtları yapan görevlinin elinde de vardı. O da kontrol odasından okunan kitabı takip ediyor, hata yapılırsa kaydı durduruyordu. Böylece kitap okumada hata ihtimali en aza indirilmeye çalışılıyordu. Bu katta içleri kaset kitap dolu birçok çelik dolap gördük. Bir tarafta da gelen talepleri karşılamak üzere postayla gönderilecek kasetler kopyalanıp paketleniyordu. Kaydedilen kasetlerin hem kendi üstlerine hem de içine konuldukları özel kutuların kapağına Rotex band denilen naylon şeritlerle kitap, yazar adı, kaset numarası gibi bilgilendirici notlar yazılıyordu. Bu bantların üzerine yazılan kabartma işaretler kolay kolay silinmiyordu. Türkiye'de de bu iş için halen aynı naylon bantları kullanmaktayız. Yalnız orada kasetler bizde olduğu gibi tek tek kutulara konulup dizilmiyor. İkili, dörtlü gruplar halinde ambalajlanıp raflara yerleştiriliyor. Böylece bir kitaba ait kasetlerin dağılması ve kaybolma ihtimali önlenmiş oluyor. Kütüphaneler arasındaki iletişim bağı kuvvetli olmakla beraber yine de aynı kitabın birden çok kütüphanede tekrar tekrar okutulması sorunu tümüyle çözülememiş. Şimdi onun için uğraşıyorlar. Kör müzisyenlerin kabartma yazılı nota ihtiyacı konusunda yoğun kabartma nota üretimi yapan Danimarka ve İtalya ile işbirliği yoluna gitmişler. Ulusal Kütüphane'nin 60 yılda 54 bin kitap ürettiğini söylüyorlar. Bunu Atlanta'da konvansiyon sırasında da duymuştuk. Önemli bir rakam. Bir görevliden bu gelişimi bize daha ayrıntılı anlatmasını istedik. Önceleri taş plaklara bile kitap kaydedilmiş. Sonra büyük makara teypler ve bantlar kullanılmış. 8 hızlı, çok düşük devirli plaklar uzun bir ses kaydı alabildikleri ve az yer kapladıkları için tercih edilmiş. 4 kanallı yavaş devirli teypler çıkınca ona yönelinmiş. Telif haklarının korunması bakımından da düşük devirli plaklar ve 4 kanallı teyp kayıtlarını daha güvenli buluyorlar. Çünkü bunları ancak körlerin elindeki özel cihazlar çalabiliyor. Şimdilik en son aşama kasetten CD ortamına geçiş olduğu için Ulusal Kütüphane görmeyen okurlarına bu defa teyp yerine özel CD çalarlar vermeye başlamış. Bu aletle MP3 ve audio CD'lerinin yanı sıra yeni dönem için öngörülen Daisy formatında hazırlanmış kitap CD'ler de çalınabilecek. Konvansiyon sırasında Daisy formatıyla kaydedilmiş CD'leri çalan cihazları görmüştük. Avantajları hakkında da kısa bilgiler almıştık. kütüphanede daha ayrıntılı anlatıyorlar. Daisy formatı, kör okuyucuya dinlemekte olduğu kitabın satırları, sayfaları, bölüm başlıkları ve paragrafları gibi kesitleri arasında çok hızlı ve özgürce geçiş yapabilme olanağını tanıyor. Görmeyen okuyucu adeta kitap sayfası çevirir gibi sesli kitabın dijital yaprakları arasında gezinebiliyor. Ayrıca bu formatta sesli olarak okunmakta olan kitabın yazıları eş zamanlı biçimde bilgisayar ekranına da yansıyor. Daisy formatından Türkiye'deyken internet aracılığıyla haberimiz olmuştu. Ancak bu formatta kaydedilmiş CD'leri ve onları çalan aletleri ilk defa Amerika seyahatimizde görmüş olduk. Bedava saat tamircisi, sayfa 167. Nebraska'da ilginç bir durumla karşılaştık. Lincoln'da bir saat tamircisi var. Tüm körlerin kabartma saatlerini ücret almadan tamir ediyor. Körler de buna karşılık yılbaşında ve diğer özel günlerde ona çiçekler götürüyor, tatlılar, çeşitli yiyecekler ve hediyeler veriyorlar. Ayrıca yine görmeyenler yılbaşında bazı otobüs duraklarında durarak oraya uğrayan otobüslerin sürücülerine hazırladıkları tatlıları ikram ediyorlarmış. Bunu bize Fator söyledi. O yöreye özgü, hoş bir jest olsa gerek. Körler için sinema. Lincoln'da gezerken yolumuzun üstündeki bir sinemanın körler için özel bir sistem kurmuş olduğunu öğrendik. Salondaki belirli koltuklarda kulaklıklar var. Film gösterilirken görmeyen izleyiciler bu koltuklara oturuyor. Kulaklığı taktığı zaman filmin normal ses kaydının yanı sıra görsel sahneler için yapılan sesli açıklamaları da dinleyebiliyor. Bu sistem 12 bin dolara mal olmuş. Sinemanın sahibi, körlerin sistemin kurulması konusundaki isteklerine maliyeti yarı yarıya karşılamak koşuluyla tamam demiş. Görmeyenler de bu şartı kabul etmişler. O bölgedeki 14 sinemadan birinde körler kendilerinin de katkıları olan sistemin avantajını kullanarak bu renkli dünyayı günü gününe takip edebiliyorlar.